Ayrım 2, sayfa 15. 1. Bölüm, Başlangıç. 28 Eylül 1922, 11 Kasım 1922. Bütün Türkiye günlerdir durup durup coşuyor, bayram ediyordu. Bir İstanbullu anı defterine şöyle yazdı: "Hastalık, parasızlık, acı, düşmanlık, gelecek kaygısı, her şey unutuldu. Her yer çılgınca sevinen mutlu insanlarla dolu. Sevinçten kucaklaşıp ağlaşıyoruz. Her yanda bayraklar. Milli mücadele karşıtı 5 hocayı üniversiteden kovdurmayı başaran öğrencilerin sevinci artarak sürüyor." Dipnot: İyi Hakkı Sunat'a İstanbul'da işgal yılları sayfa 166 ve devamından yararlanarak ve Mahmut Goloğlu Cumhuriyete doğru sayfa 417 ve devamı. Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki bütün Müslüman topluluklar da bu mucize zaferi coşkuyla kutlamaktaydı. Hiçbiri bağımsız değildi, hepsi sömürgeydi, işgal ya da denetim altındaydı, esirdi, geriydi. Dünya bu talihsiz insancıkların sevinç ve gurur dolu çığlıklarıyla inliyordu. Yaşasın Türkiye! Türkler emperyalizmi yenmişti, bir ilkti bu, tarihin çok önemli bir dönemeci yaşanıyordu. Türk ordusu Anadolu'yu temizlemiş, Çanakkale'yi sarmış, İstanbul kapılarına dayanmıştı. Kanlı oyunun son aşaması başlamıştı. Türkiye 1918'de yenilip teslim olduğu zaman hepsi yıkılmıştı. Türkler bile başa çıkamadığına göre bu beyaz efendileri kimse yenemez diye düşünmüşlerdi. Ümitsizliğin dibine çöktükleri anda Türklerin İngilizlere ve ortaklarına isyan ettikleri gibi inanılması zor haberler gelmeye başlamıştı. Ne? İşgale, parçalanmaya, paylaştırılmaya, sömürülmeye karşı çıkmıştı Türkler. Acaba doğru mu? Son Haçlı saldırısına direniyorlardı. Direniyorlar ha? İngilizlerin ortaklarını, paralı askerlerini, kiralık katillerini ard arda yeniyorlardı. Ya Rabbi, bu bir rüya ise ne olur uyandırma. Bu olağanüstü mücadeleyi 4 yıl boyunca Türklerin kazanması için dua ede ede içleri titreyerek izlemişlerdi. Ezilen, sömürülen, hor görülen İslam dünyası için bu bir onur sorunuydu. Sonunda büyük haber gelmişti. Müslüman Türkler bütün beyaz efendileri, adamları, yamakları, uşakları, beslemeleri, soytarıları, alkışçıları ve çığırtkanlarıyla birlikte yenmişti. Milyonlarca yanık kavruk ses göğe yükseldi. Elhamdülillah. Malezya'dan Nijerya'ya kadar Asya ve Afrika'daki bütün Müslüman topluluklar sevinçle dalgalandı. Birçok şehir Mustafa Kemal Paşa'nın resimleriyle donatıldı. Gazze'de ve Nablus'ta pencerelere Türk bayrakları asıldı. İngilizler Nehru ile öteki Hint liderlerini hapsetmişlerdi. Liderler kaldıkları koğuşları Türk zaferi şerefine çiçekli dallarla süslediler. Bu olay Müslüman olmayan sömürgelerde de bağımsızlık ve özgürlük ümidini yeşertecekti. Tarihin akışı değişiyordu. Tunus'un Kayruan şehrinde yaşayan Buhdiba Efendi haberi alır almaz şükür secdesine kapandıktan sonra duaya durdu. "Bize de Mustafa Kemal Paşa gibi bir serdar, Türk ordusu gibi bir ordu nasip et ey yüce Allah'ım." Dipnot: İ. Gökalp ve Georgeon, Kemalizm ve İslam Dünyası sayfa 29 ve devamı, Atatürk'ün düşünce ve uygulamasının evrensel boyutları sayfa 161-186, Bilal Şimşir, Doğu'nun kahramanı Atatürk sayfa 41 ve devamı, 480 ve devamı, Fali Rıfkı Atay, Niçin Kurtulmamak sayfa 34 ve devamı, İyi Bardakçı, Taşhan'dan Kadife Kale'ye sayfa 151 ve devamı, M.K. Palaoğlu, Kuvvayi Milliye Saati sayfa 287, Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 2. Kitap sayfa 270, 3. Kitap 2. Bölüm sayfa 23, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. Cilt sayfa 786 ve devamı, Hikmet Bayur, 20. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri sayfa 315-363, TTK Ankara 1989, Hadiye Yılmaz, Kurtuluş Savaşımız ve Asya Afrika'nın Uyanışı, Kaynak Yayınları İstanbul 2007. İslam dünyasını coşturan bu zafer dünyayı şaşırtmış, özellikle İngilizleri çok sarsmıştı. Yüzyıllık bir ön hazırlığın ürünü olan Sèvres Anlaşması ile onun kadar önemli olan Üçlü Anlaşma suya düşmüş, bütün çabalar boşa gitmiş, bütün planlar çökmüştü. Bu tehlikeli örnek sömürgeleri karıştıracaktı. Dipnot, Üçlü Anlaşma, Accord Tripartite, Sèvres Anlaşması ile birlikte bildirilmiş olan ek anlaşmadır. Bu anlaşma Sèvres kadar barbarcadır. Bu anlaşmaya göre Türkiye'nin güneydoğusu İngilizlere, Çukurova ve çevresi Fransızlara, güneybatı Anadolu İtalyanlara nüfuz, yani çıkar, sömürme bölgesi olarak veriliyordu. Yeraltı servetleri ve yerüstü imkanları bu devletlerin olacak, diledikleri gibi yararlanacak, bir gün isterlerse bu toprakları kendi ülkelerine katabilecek, vatandaşlarını getirip yerleştirebileceklerdi. Osmanlı yönetimi Sèvres ile birlikte bu anlaşmayı da kabul edip imzalamıştır. Osman Olcay, Sèvres Anlaşması'na doğru, sayfa 542 ve devamı. İngilizlerin Mustafa Kemal Paşa önünde Çanakkale'den sonra ikinci büyük yenilgisiydi bu. Lanet olsun! Anadolu'yu Yunan ordusundan temizlemiş olan Ankara, İstanbul'da bulunan Yunan savaş gemilerinin uzaklaştırılması, Meriç'e kadar Doğu Trakya'nın da Yunan askerlerinden boşaltılarak Türkiye'ye geri verilmesini istiyordu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu. Dipnot, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa bu şartı 5 Eylül 1922 günü açıklamıştır. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Zafer'in ilk 15 günü, Tülay Duran sayı 72 Eylül 1973. Bu konuda direneceği anlaşılıyordu. Bir yandan da iki ordusuyla ağır ağır İstanbul ve Çanakkale'yi kuşatıyor, böylece müttefikleri barış masasına oturmaya zorluyordu. İngiliz ve Türk askerleri bir yıldan beri Gebze ile Karadeniz arasındaki çizgide karşı karşıya oldukları için bu kesimde durum oldukça sakin sayılabilirdi. Ama hava Çanakkale'de çok gergindi. İngilizler Boğaz kıyısına genişçe bir kesimi tarafsız bölge ilan etmişlerdi. Türklerin bu bölgeye girmesini istemiyorlardı. Bunu sağlamak için de Çanakkale'ye birlik, top, uçak ve savaş gemisi yığıyorlardı. Bildikleri tek çare savaştı. Dipnot, 2 Tugay, 50 top, 36 uçak ve 16 savaş gemisi. Şu çılgın Türkler sayfa 673. İngiliz askerleri tarafsız bölgenin sınırlarında tel örgüler gerisindeki siperlerde eller tetikte beklemekteydiler. Türkler 2. orduyu Çanakkale'ye doğru yürüttüler. Birliklere İngilizler ateş açmadıkça çatışmaya girmemeleri emri verilmişti. Türk piyadeleri ve süvarileri patikalardan, sel yataklarından yaklaşarak tarafsız bölgenin sınırlarında bitiveriyor, usul usul tarafsız bölgeyi sarıyorlardı. Amaç savaşmadan, kan dökmeden yenmekti. Bu demir gibi bir disiplin isterdi, bu da Türk ordusunda fazlasıyla vardı. Çanakkale'de dövüşmüş eski askerler İngilizleri küçük görüyorlardı. Bunları kaç kez yenmiş, önlerine katıp kovalamışlardı. İngiliz komutanlar da ilk ateş açan kendileri olmamak için sürekli geri çekilip yeniden mevzileniyorlardı. Bu böyle süremezdi. Çanakkale'deki İngiliz komutan sonunda ateş izni istedi. Başbakan Lloyd George Mustafa Kemal Paşa'nın önünde üçüncü bir kez daha yenilmeye katlanamazdı. Dipnot, Çanakkale konusunda İngilizlerle ilgili bilgiler genellikle David Walder'ın Çanakkale olayı adlı araştırmasına dayanmaktadır. Sayfa 226 ve devamı. Savaş meraklısı Başbakan Lloyd George ile Sömürgeler Bakanı Churchill, Boğazları elde tutmak için İngiliz İmparatorluğuna bağlı bütün ülkeleri, Balkan devletlerini, Batı dünyasını Türklerle savaşmaya çağırdılar. Yunanistan'ı bile yeni bir savaş için kışkırttılar. Churchill halkı savaşa kandırmak için korkutucu bir bildiri kaleme aldı. Muzaffer Türklerin yeniden Avrupa'da görünmesi bütün Balkanlarda son derece ciddi bir kargaşalığa sebep olacak, yeniden geniş çapta kan dökülmesine yol açacaktır. Savaş olasılığı basına yansıdı, tepkiler başladı. İşçi Partisi hükümete karşı cephe aldı. Bir İngiliz gazetesi "Durdurun bu savaşı" diye manşet atacak, bir başka İngiliz gazetesi Lloyd George ile Churchill'i "savaş köpekleri" diye niteleyecekti. D. Walder, sayfa 341. Ama yalnız Yeni Zelanda'dan olumlu yanıt almışlardı. Dünya barışın keyfini sürmekteydi. Lloyd George ve destekçileri İngiltere'yi, Boğazları ve Doğu Trakya'yı Türklere vermemek için yalnız başına savaşa sokmaya karar verdi. Boğazları elden kaçırmak istemiyor, Trakya'yı barış görüşmeleri için koz olarak saklamak istiyordu. Lloyd George bu kararı verdiğinin ertesi günü ABD'nin eski İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau ile kahvaltı etti. Morgenthau savaşı destekliyor, İstanbul'un Türklerin elinde bırakılmamasını istiyordu. İstanbul, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından ortaklaşa yönetilmeliydi. Gerektiğinde ABD de bu ortak yönetime katılabilirdi. Sözünü şöyle noktalamıştı. Türkleri Asya'ya püskürtünüz. D. Walder, sayfa 272. General Harrington'a 24 saat süre tanındıktan sonra tarafsız bölge sınırını zorlayan Türklere ateş açılması için emir verdi. Savaş çarkları dönmeye başlamıştı. İngilizleri yumuşatmaya çabalayan Fransa, Mustafa Kemal Paşa'yı yatıştırması için de Ankara Anlaşması'nı yapan M. Franklin Bouillon'u hızlı bir savaş gemisiyle İzmir'e yolladı. Mustafa Kemal Paşa ve karargahı İzmir yangını üzerine Kordon'daki evi bırakarak Uşaklıgillerin Göztepe'deki Beyaz Köşkü'ne taşınmıştı. Misafirler köşkte, yaverler bahçedeki küçük evde kalıyorlardı. Muhafızlar ve görevliler için bahçede küçük çadırlar kurulmuştu. Dipnot: Meclis 2. Başkanı Ali Fuat Cebesoy Paşa, Başbakan Rauf Orbay, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk Ankara'dan gelmişlerdi. Başbakan Rauf Orbay, savaştan sonraki siyasi işlerin Bakanlar Kurulu'nun yetkileri içinde olduğunu düşünüyor, Mustafa Kemal Paşa'yı yalnız bırakmak istemiyordu. Nutuk, sayfa 178. Avrupa'dan dönen Fethi Okyar da İzmir'deydi. Mustafa Kemal Paşa'nın yaverleri binbaşı Salih Bozok ile yüzbaşı Muzaffer Kılıç'tı. Refakat subayı da yüzbaşı Mahmut Soy'dandı. Evde yalnız Latife Hanım, büyük annesi ve hizmetler vardı. Aile işgal üzerine Fransa'ya kaçmış, işgal yıllarını yurt dışında geçirmişti. Latife Hanım erken dönmüş, babası, annesi ve kardeşleri daha toparlanıp da İzmir'e gelememişlerdi. Latife Hanım konusu için Kaynakça'da yer alan kaynaklardan denetleyerek yararlandım. Önemli noktalarda kaynak belirteceğim. Göztepe'deki Uşaklıgiller Köşkü, Türk Koleji sahibi rahmetli Bahattin Tatiş tarafından satın alınmış, korunmuş, restore ettirilmiştir. Müze olarak düzenlenen köşk ziyarete açıktır. Ev sahibi Latife Hanım gerektikçe çevirmenlik yapıyor, akşamları misafirler için süslü ve zengin ziyafet sofraları hazırlatıyor, herkese çok nazik davranıyordu. Her halinden paşaya hayran olduğu, paşanın da bu genç hanıma ilgisiz kalmadığı anlaşılıyordu. Dipnot: Büyük romancı Halit Ziya Uşaklıgil bu ailenin büyüğüdür. Oğlu Vedat'a yazdığı mektupta Muammer Bey ailesini ağır şekilde eleştiriyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'la evlenmesini uygun bulmuyor. Bu mektuba daha sonra değineceğim. Latife Hanım konusunu değerlendirirken bu mektubu görmezden gelmek, gerçeği saklamak olur. Öğleden önce Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan gelen TBMM 2. Başkanı Ali Fuat Cebesoy Paşa, Başbakan Rauf Orbay, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk ve Avrupa'dan İzmir'e dönen Fethi Okyar misafir odasında oturuyorlardı. İki pencereden lacivert İzmir körfezi görünüyordu. Sabah Yunan savaş gemilerinin Ankara'nın isteğine uyularak İstanbul'dan uzaklaştırıldıkları bildirilmişti. Franklin Bouillon'un yoldan yolladığı telsiz mesajı da iyi haberlerle geldiği ümidini veriyordu. Yusuf Kemal Bey, eğer Doğu Trakya'nın Yunan askerlerinden boşaltılarak bize teslimi kabul edilirse, yüzyıllardır ilk kez savaşmak zorunda kalmadan çok önemli bir toprağımızı geri almış olacağız, dedi. Bu tümce birdenbire derin bir sessizliğe yol açtı, hepsi içine gömüldü. Nereden nereye gelinmişti? Bugüne anımsaması bile yorucu, uzun ve yaman bir yoldan geçerek, her gün tarih yaşayarak ulaşmışlardı. Geçmişten geriye ilk dönem Mustafa Kemal Paşa oldu. Yeniden çay ve kahve söyledi. Ateşkes görüşmeleri için Mudanya elverişli görünüyordu. Deniz kıyısında uygun bir ev de bulunmuştu. Fethi Bey, paşam dedi, görüşmelerde sizi kim temsil edecek? İsmet Paşa. Kimsenin itiraz edemeyeceği uygun bir seçimdi. Yaver Muzaffer Kılıç, M. Franklin Bouillon'u getiren geminin İzmir körfezine girdiğini bildirdi. Meç kruvazörü körfezde işaret edilen yere demirledi. İzmir körfezi artık bütünüyle Türk denetimi altındaydı. Geminin motoru Franklin Bouillon'u Göztepe iskelesine getirdi. Franklin Bouillon, 1921 Haziran'ında Ankara'da bizimle uzlaşmaya bakın çünkü Kaan'ı kamyonu yenemez demişti. Kaan'ı Türkiye, kamyon emperyalist Avrupa'ydı. Bekleyenleri görünce motor iskeleye yanaşmadan bağırmaya başladı. Olacak iş değil, Kaan'ı kamyonu yendi. Dipnot, Ruşen Eşref Ünaydın, Özdeyiş, sayfa 82. İskeleye çıkınca coşkuyla Gazi Mustafa Kemal Paşa ile kucaklaştı. Karşılayıcıların ellerini sıktı, Göztepe'ye hareket ettiler. Franklin Bouillon gerçekten iyi haberlerle gelmişti. İki Türk ordusunun Çanakkale ve İstanbul karşısına gelmesi, sürekli yığınak yapması, Türklerin kararlılığı, müttefikleri telaşlandırmış, işi uzatmalarını engellemişti. Dipnot, Paris'ten dönen Lord Curzon durumu Başbakan Lloyd George'a şöyle anlatmıştı. Fransa Başbakanı M. Poincar Çanakkale konusunda politikamızı desteklemenin mümkün olmadığını, Türklerle dost olmak istediklerini açıkladı. Bunu akşam telgrafla bildirmiştim. Ama bildirmediğim bir husus var. Yunanistan'dan asker istememizin Fransa'ya hakaret olduğunu söyledi, köpürdü. Çeyrek saat beni azarladı, aşağıladı. Hayatımda böyle bir olay yaşamamıştım. Sonunda odadan kaçtım ve hıçkıra hıçkıra ağladım. D. Walder, sayfa 280. İngiltere, Fransa ve İtalya ortak bir nota ile ateşkes görüşmelerine başlanılmasını öneriyorlardı. Notaya göre Türklerin Doğu Trakya konusundaki isteğini anlayışla karşılamaktaydılar. Buna karşılık barış imzalanana kadar tarafsız bölgelere girilmemesini rica ediyorlardı. Dipnot: İngiltere, Fransa ve İtalya açısından milli mücadele döneminin özeti, üçü de milli mücadelenin karşısında yer almıştı. Önce İtalya çatışmaya girmemek için Anadolu'dan İstanbul'a çekildi, payını almak umuduyla mücadelenin sonunu beklemeye başladı. Fransa, Güney Anadolu'da çok barbarca yürüttüğü savaşı kaybedince Ankara Anlaşması'nı imzalayarak geçici bir barış yapmış ve Hatay dışında işgal ettiği yerleri boşaltmıştı. İngiltere ise sonuna kadar milli mücadelenin karşısında yer aldı. Politik olarak doğrudan, askeri bakımdan dolaylı biçimde hep başrolde oldu. Türkiye aleyhindeki her olumsuz durumun arkasında o vardır. Bunun kesin kanıtı İngiliz belgeleridir. Birçok eserde yer almaktadır. Milli mücadele sırasında Türklerle İngilizler arasındaki hiç çatışma olmadığı gibi yanlış bir kanı var. İrili ufaklı 14 silahlı çatışma saptanım. Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 445-446. Daha ayrıntılı bir araştırma yapılırsa bu sayı çoğalabilir. İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, 7 Ocak 1922'de Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a şu yazıyı yollamıştır. Kemalistlerle anlaşmaya varılamaz çünkü Anadolu'nun tam bağımsızlığını istiyorlar. İngiliz ve Fransızlar ateşkes görüşmelerini kabul etmeden önce hayli entrika çevirmiş, Ankara'nın kesin tutumu üzerine görüşmelerin başlamasına razı olmuşlardır. Ne Hakkı Ulu, Emperyalizme Karşı Türkiye, sayfa 48 ve devamı. Milli mücadeleyi bir Türk-Yunan savaşına indirgemeye, anti-emperyalist özelliğini örtmeye çabalayan bazı yazarlarımız bulunuyor. Tarihe, gerçeklere, olaylara, on binlerce belgeye ve kanıta, uluslararası tanıklara rağmen bu iddiada bulunanları bilgisiz diye nitelemek doğru olmaz. Bunlar bile bile gerçeğe ihanet ediyorlar, doğruyu saklıyor, yerine yalanı yerleştirmeye çalışıyorlar. Bizden başka hiçbir ülkede böyle bir tarih sahteciliği yok. İnsan utanıyor. Müttefik gazetelerinin başlıcaları Türkler müttefikleri değil sadece Yunanları yendi diye yazarak Türkler karşısında müttefiklerin galibiyet hakkının devam ettiğini belirtmeye çabalıyorlardı. Mesela S.R. Sonyel, Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası, sayfa 34, TTK, Ankara 2006. Aynı yaklaşımı Lozan'da göreceğiz. Amaç Türkiye üzerinde Mondros ve Sevr anlayışını sürdürebilmekti. Kısacası emperyalistçe bir yaklaşımdı. Bizimkiler bu emperyalist yaklaşımı benimsiyorlar. Mustafa Kemal Paşa dört gözle barış döneminin açılmasını beklemekteydi. Yüzlerce yıllık birikmiş sorunlar ancak barışla çözülebilirdi. Ama yıllardır emperyalizmin kaç çeşit yüzünü, oyununu, aldatmacısını, numarasını görmüş, kaç ateşten geçmişti. Güveni olmadığını nazik bir dille açıkladı. Franklin Bouillon çok telaşlandı. "Oo, hayır, hayır, hayır." Duraksamaya gerek yoktu. Hükümeti adına güvence veriyordu. Doğu Trakya'nın en kısa süre içinde Yunan askerlerinden arındırılarak Türklere teslim edileceği ateşkes anlaşmasında kesinlikle yer alacaktı. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla görüştü. Fransa'nın güvencesi dikkate alınarak birliklerin bulundukları yerlerde kalmaları kabul edildi. Dipnot: İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 44 ve devamı. Mustafa Kemal Paşa ile General Harrington'ın gerçekçi, ölçülü tutumları savaş olasılığını ertelemiş, ateşkes görüşmelerinin başlamasını sağlamıştır. Savaş bir süre için dondurulacaktı. Müttefikler verdikleri sözü tutmazlarsa harekete geçmek sorun değildi. Birlikler bu olasılığa göre yerleşeceklerdi. M. Bouillon, İstanbul'a gitmek üzere ayrılırken Yunanistan'dan haber var mı diye sordu. Vardı. Albay Plastiras'ın başkanlığındaki junta yenilginin dehşetini anladıkça sağduyusunu yitirmekteydi. Son olarak bugün bir bildiri yayımlamıştı. "Biz Doğu Trakya'nın ve Edirne'nin kaybına engel olmak için ihtilal yaptık. Bütün gayretimiz buranın Yunanistan'da kalmasına yönelik olacaktır. İlk işimiz orduyu yeniden kurmaktır." Dipnot: Kral Konstantin tahtını büyük oğlu Yorgi'ye bırakarak Yunanistan'dan ayrılmıştı. İhtilal yönetimi yenilgiye neden olduklarını ileri sürerek eski başkomutan General Hagi Anesti, başbakan Proto Papadakis, eski başbakan Gunaris, savaş bakanı Theotokis, dışişleri bakanı Baltacis, içişleri bakanı Stratos'u tutuklamıştı. Bunlar olağanüstü bir mahkemede yargılanacaklardı. Bildiri için Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar sayfa 83 sadeleştirilmiştir. Monsieur Bouillon yüzünü buruşturmakla yetindi. Fransa Yunanların yayılma hırsını iyi bilirdi. Yunanlılar kaçarken yolları üzerindeki köyleri, kasabaları, şehirleri ve binlerce camiyi yakıp yıkmış, halka çok acı çektirmişlerdi. Bağları sökmüş, incirlikleri, zeytinlikleri ateşe vermiş, hayvanları öldürmüşlerdi. Becerebilseler Türklere yar olmasın diye kara toprağı da yakacaklardı. Dipnot: Lord St. Davis'in Yunanlar hakkındaki raporunun başlığı, "Savaşta kötü, cinayette birinci sınıf." D. Walder sayfa 313. Birinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa İzmir'e girer girmez 18-45 yaş arasındaki Rumları yakalatıp onarım ve enkaz kaldırma işleri için işçi taburlarında toplamıştı. Evi yanmış yıkılmış yüz binlerce Türk açıktaydı ama aç değillerdi. Çünkü olanın olmayana borcu var töresince elinde bir dilim ekmek olan komşusuyla paylaşıyor, felaket böyle yumuşatılıyordu. Ege'de 3 yıldan uzun süren işgal döneminde Yunanlılarla işbirliği yapmış, birçok pisliğe karışmış hayli Osmanlı vardı. Çoğu Yunanlılarla birlikte kaçmıştı. Dipnot: Bunların kimi Türktür, kimi Kafkasyalı, kimi Pomak ve benzeri. Ortak bir sözcük olduğu için Osmanlı dedim. Kaçanlardan 5 örnek: İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa, Manisa Mutasarrıfı Hüsnü, Sağını Hüsnü Yadiz, Uşak Belediye Başkanı Hulusi, Afyon Mutasarrıfı Sabit, Kütahya Mutasarrıfı Hoca Rasihzade İbrahim. Daha yüzlerce var. Bunlara İstanbul ve Trakya'daki hainler de katılacak. Güneydeki hainler Fransızlarla birlikte Suriye'ye kaçmışlardır. Anadolu'da parça parça yaşıyorduk. Yapma bir Osmanlı milleti yaratma gayreti Türklüğe büyük zarar vermekten başka bir şey yaramamış, kimse Osmanlı'yı kabul etmemişti. Atatürk'ün Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesi yurtseverlik düşünce ve duygusu çevresinde toplayarak milletleştirme çabası hayati bir gereklilikti. Aynı özeni, çabayı, bilinci şimdi de ve ısrarla göstermeliyiz. Yoksa büyük emekle, incelikle, çabayla, nice acılardan geçerek sağlanan birlikteliğimiz gevşer, yine parçalara ayrılırız. Ayrılmaya başladık bile. Kaçamayan sıradan hainleri halk pisliğine göre döverek, yüzüne tükürerek, boynuna yafta asıp gezdirerek, sakalını tıraş ederek cezalandırıyordu. Kaçmayı başaramayan ağır suçlular, kıyıma yardımcı olanlar, 3 kuruş bahşiş için Yunan askerlerine, kocaları askerdeki gelinlerin evini gösterenler ise tümen mahkemelerinde hesap vermeye başlamışlardı. Hepsi yaptığının bedelini ödeyecekti. Büyük gafiller, korkaklar ve hainler İstanbul'daydı. İstanbul uzun yaşamış bir imparatorluğun tortusunun çöktüğü yerdi. Türk zaferine Yunanlar ve emperyalistler kadar şaşıran ve üzülen hayli Osmanlı bulunuyordu. Saray damat Feritler, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin yöneticileri ve militanları, İngilizciler, Türk ve Türkçe düşmanı Arapçılar, Sevr Anlaşması'nın umuda düşürdüğü ayrılıkçılar, milli mücadele karşısında yer almış olan hain ya da gafil subaylar, polisler, yazarlar, bir kısım Osmanlı aydınları ve din adamları. Dipnot: mesela Yıldız Eşrafı denilen din adamları Batı Anadolu'yu Yunanlarla birlikte yönetmeyi amaçlayan Anadolu Cemiyeti adlı ihanet örgütünü kuran siyasiler, dinciler, askeri nigehban, Kızıl Ançer, Tarikat-ı Selahiye, İlahi Vatan, İngiliz Muhitleri Cemiyeti, Cemiyeti Müderrisin ve benzeri gibi örgüt ve derneklerin yöneticileri, koyu taraftarları ve benzerleri. Osmanlı Devleti'nin kültürünün ve siyasi rejiminin yaşatılabileceğini sanan iyi niyetli saygıdeğer Osmanlılar da vardı. Bunların yukarkilerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar Cumhuriyeti yenileşmeyi bir süre yadırgamışlar ama Cumhuriyete düşman olmamış, insan onuruna daha uygun bir düzen olduğunu anlayarak Cumhuriyeti benimsemişlerdir. Cumhuriyete ve Atatürk'e saygılı Osmanlıların başında birkaç üyesi dışında Osmanlı hanedanı gelmektedir. Bu birkaç üye dışında hanedandan hiç kimse Cumhuriyet aleyhindeki pisliklere katılmamıştır, oyuna gelmemiştir. Damat Ferit Saray ile Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne dayanarak kendine göre polis, kendine bağlı birkaç mahkeme oluşturmuştu. Nemrut Mustafa Divanı Harbi gibi. Kendine göre bir ordu kurmaya da girişmiş, emekliye ayrılmış bir takım paşaları önemli yerlere getirmiş ama orduyu kendine uyduramamıştı. Sözünü geçiremediği komutanları İngilizlere ihbar ederek Malta'ya sürdürmüştü. Bunlar işgalcilerin gölgesi altında olayların gelişmesini bekliyorlardı. Ah be, her şey ne güzel tıkır tıkır işliyordu. Bu güzel düzeni çıplak ayaklı Türk ordusu ard arda galip gelerek sarsmıştı. Evet, sadece sarsmıştı, yıkamamıştı. Çünkü hiçbiri İngiliz'in boğazları ve sadık dostlarını bırakıp gideceğine, İstanbul'u Ankara hükümetine bırakacağına inanmıyordu. Yenilenler aptal Yunanlardı. İngiliz birlikleri çok şükür İstanbul ve Çanakkale'de taş gibi duruyordu. Savaş gemileri alarma geçmişti, uçaklar vızır vızır uçarak Türk birliklerini gözlüyordu. Öyleyse korkulacak bir şey yoktu. İngiltere yenilmemişti. İngiltere yenilmezdi. İngiltere dünyanın efendisiydi. Dipnot: birkaç örnek. Türkler kendi güçleriyle adam olamaz. İngilizler elimizden tutarak bizi kurtaracak. Refik Cevat Ulunay, 21 Mayıs 1919. Bütün cihanın kuvvetine karşı harpten ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun kuvvetiyle kafa tutmanın ne hükmü olabilir? Adana Renin Gazetesi, 11-10-1019. İngilizlere meydan okuyoruz, bu en büyük küfürdür. Gerede isyanı öncülerinden Divitli Eşref Hoca, 1920. Avrupa ile başa çıkmayı yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmi, milleti başardı ki biz başarabilelim? Ali Kemal, 6 Şubat 1921. Birçok örnek için bakınız Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Bunlar Allah'a değil, kudrete, makama, paraya, çıkara tapan sahte Müslümanlardır. Taptıkları dış kudret o zamanlar İngiltere'ydi. Bu düşünceyi hararetle paylaşan Refik Halit Kara ile Refik Cevat Ulunay, laflamak için Ali Kemal'in evinde buluştular. Ali Kemal kendisini tanıyan halkın tepkisiyle karşılaştığından beri gündüzleri sokağa çıkmıyordu. Edepsiz halk boş duvarlara, tramvay duraklarına tebeşirle, boyayla "Kahrolsun Vahidettin, kahrolsun hainler" diye yazıyordu. İstanbul kaynıyordu. Bu ünlü yazarlar sırtlarını teslimiyetçi Osmanlı yönetimiyle işgalci İngilizlere dayayarak inatla hainleri övmüş, sevri savunmuş, yurtseverlikten başka bir şey olmayan milliyetçiliği kötülemiş, yurdu için dövüşenleri aşağılamış, Ankara yönetimini karalamışlardı. Bu konuda en ileri giden Ali Kemal'di. Üçü de şimdilik susmuştu. Milliciler aleyhinde yazı yazabilmek tehlikeliydi. Zafer bütün hain, satılık, kiralık, vatansız kalemleri susturmuştu. Türk geri dönmüştü. Bunların dört bir yandan Anadolu'ya giren işgal güçlerini yenebilecekleri hiçbirinin aklının ucundan geçmemişti. önemsemedikleri Türk ordusunun doğuda Ermenileri, kuzeyde Pontus çetelerini, güneyde Fransızları ve Ermeni birliklerini, Anadolu'da İstanbul yönetimiyle İngilizlerin kışkırttığı asileri ve Kuvvayi İnzibatiye gibi İstanbul'un kurduğu birlikleri yeneceğini kim düşünebilirdi? Sahte kahramanlar diye niteledikleri ordu son olarak da o kadar övülen Yunan cephesini 36 saatte çökertmiş, Yunan ordusunu mahvederek Ege'yi düşmandan temizlemişti. Bu inanılmaz bir sonuçtu. Nasıl başarmışlardı bu işi? Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı, Tatar'ı, Alevi'yi, Sünni'yi birbirlerine düşürmek için o kadar çalışıldığı halde Anadolu birliğini nasıl korumuşlardı? Şeyhülislam'ın fetvasına rağmen halkı nasıl yanlarına çekebilmişlerdi? Koca Osmanlı yönetimi de derin bir suskunluk içindeydi. Yasal, haklı yönetim İstanbul yönetimiydi. Niye konuşmuyor, ben buradayım demiyordu. Sesi soluğu çıkmıyordu. Ah, kendileri iş başında olsaydılar böyle mi olurdu? Ali Kemal Dahiliye Nazırı, Refik Halit Posta Telgraf Genel Müdürü iken Anadolu'ya duman attırmışlardı. İngiltere'nin ateşkes görüşmelerini kabul ettiğini daha öğrenmemiş olan Refik Cevat iyimser bir sesle ''İngilizler savaşa hazır'' dedi. ''Bugün yarın kıyamet kopar.'' ''Kimden öğrendin?'' ''Said Molla'dan, dün konuştum.'' ''O dediyse doğrudur.'' Said Molla'nın İngilizlerle içli dışlı olduğunu bilirlerdi. Yüzlerine tatlı bir aydınlık yayıldı. İngiliz Fransız'a, Yunan'a benzemez, Türk ordusunu evire çevire yener. Alimallah Ankara'ya kadar kovalardı. Sevinçle ikindi rakısına oturdular. Varmış gibi birbirlerinin şerefine kadeh kaldırdılar. Oysa bu sırada uyanık Said Molla telaş içinde eşyasını toplamaktaydı. İstanbul'un hainler için artık tekin olmadığını çakmıştı. Ertesi gün ailesini alıp bir Roman gemisiyle İstanbul'dan kaçacaktı. Dipnot, İngiliz Muhipleri yani Sevenleri Derneği'nin kurucusu, İngiliz casusu, bir ara Adalet Nazırlığı müsteşarı olan Said Molla İstanbul'dan ilk kaçan haindir. Romanya'dan sonra Mısır'a geçer. İkinci kaçanın millicilerin öldürülmesinin din gereği olduğu hakkında fetva veren Şeyhülislam Dürrizade Abdullah haini olduğunu sanıyorum Hicaz'a gider. Said Molla'nın kaçışı ve Refet Paşa'nın İstanbul'a gelişinden sonra birçok işbirlikçi, gerici, ayrılıkçı, dernek gibi İngiliz Muhipleri Derneği de çözülür. Üyelerin bir kısmı yer altına kayar.